Ayrım 29. Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 358. Aboli hala sabahtan yanıt alamamıştı. 4 ay bekledikten sonra Hal yenilgiyi kabul etti. Onu planlarımızdan çıkarmamız gerekiyor. Altuğ da başını salladı. O benim dostum ama benden umudu kestiği anlaşılıyor. Karım için üzülüyorum. Herhalde o da öldüğümü düşünerek yas tutuyor. O halde biz işimize bakalım. Bizi yoksun bıraktıkları şeyi istememek elimizde değil. Hal kesin bir tavırla konuşuyordu. Dağdaki taş ocağından kaçmak, kaleden kaçmaktan daha kolay olur. Cezanın tecil edilmesini herhalde Sukeyen'e ayarladı. Belki aynı yoldan bizim taş ocağına yollanmamızı da sağlayabilir. Mesajı yolladılar. Bir hafta sonra da yanıtı aldılar. Sukeyna'nın onların çalıştıkları yer konusunda ilgilileri etkilemesi mümkün değildi. Kız onları uyarıyor, böyle bir şeye kalkıştıkları takdirde düşmanın hemen şüpheleneceğini açıklıyordu. Sukeyna her zamankinden daha uzun bir mesaj yollamıştı. ''Sabırlı olun Gundvane, sizi sevenler kurtulmanız için çaba harcıyorlar.'' Hal pusulayı belki 100 defa okudu, sonra da yine 100 kez kendi kendine tekrarladı. Kızın takma adını kullanması onu etkilemişti. Gundvane adını. Tabii bunu da ona Aboli söylemişti. Seni sevenler. Sukena sadece Aboli'yi mi kastetti, yoksa bu sevenler sözcüğündeki çoğul ekini bilerek mi kullandı? Beni seven bir başkası daha mı var? Sukena sadece beni mi kastetti, yoksa ağabeyi Altuğ'da da buna dahil mi? Genç adam kah umutlanıyor, kah üzülüyordu. Ben Sukiyana'nın sesini bile duymadım. O halde nasıl oluyor da aklımdan çıkmıyor? Sukiyana dilenci gibi paçavralara sarılmış sakallı bir bostan korkuluğu görüyor. Ama belki de Aboli beni savunuyor ve her zaman bu halde olmadığımı söylüyor. İki genç planlar yapıyorlardı ama günler geçerken umutları sönüyordu. Ağustos ve Eylül'de Hal'in denizcilerinin 6'sı daha öldü. İkisi iskeleden yuvarlandı, birinin başına taş düştü, ikisi ise soğuk ve neme yenildiler. Bu kurbanlardan 6.'sı Sir Francis'in uşağı Oliver'dı. Zindana kapatıldıktan kısa bir süre sonra blokları taş ocağından getiren öküz arabalarından birinin demir çemberli tekerleği ayağını ezdi. Doktor sağır kırık kemiğe tahta bağlayarak sardı. Ama Oliver'in ayağı iyileşmedi. İyice şişti. Sonra patladı ve üzerinde irin akan yaralar belirdi. Bir ölünün etleri gibi kokuyordu bu yaralar. Hugo Barnard, Oliver avluda kabaca yapılmış bir koltuk değneğiyle dolaşmasına rağmen onu zorla çalıştırdı. Hal ile Daniel, Oliver'ı korumaya çalıştılar ama işe çok belirgin bir biçimde karıştıkları zaman Barnard daha da zalimleşiyordu. Sonunda angaryanın çoğunu yüklenmekten ve Oliver'ı ustabaşının kırbacından uzakta tutmaktan başka bir şey yapamadılar. Günün birinde Oliver çok bitkin olduğu için güney tarafındaki surun tepesine tırmanmayı başaramadı. Barnard da onu duvarcı çırağı gibi çalıştırmaya başladı. Oliver iri taşları yontup biçimlendiriyordu. Avluda Barnard'ın gözlerinin önündeydi. Ustabaşı aynı sabah Oliver'ı 2 defa kırbaçla dövdü. İkinci kez adama fazla vurmadı. Darbeleri daha öncekiler gibi kin dolu değildi. Oliver'ın asıl işi terzilikti. Aslında uysal ve çekingen bir insandı. Ama çıkmaz sokakta sıkıştırılan bir köpek gibi dönüp ustabaşına saldırdı. Sağ elindeki büyük tahta balyozu salladı. Adam geriye doğru sıçradı ama fazla hızlı davranamamıştı. Balyoz bacağına geldi, deriyi sıyırıp geçti. Barnard'ın kemiği kırılmamıştı ama akan kan çorabını lekeleyerek ayakkabısının içine doldu. Hal yukarıdan iskeleden bile Oliver'ın yüzündeki ifadeyi fark etti. Zavallı yaptığı şey yüzünden korkmuş, dehşete kapılmıştı. Oliver, efendim diye bağırarak dizüstü çöktü. Böyle yapmak istemedim. Lütfen efendim, beni affedin. Balyozu attı ve dua ediyormuş gibi iki elini yüzüne doğru kaldırdı. Hugo Barnard sendeleyerek geriledi. Sonra eğilip yarasına baktı. Oliver'ın telaşla yalvarmalarını aldırmadan çorabını indirdi. Baldırının ön tarafında uzun bir çizik vardı. Ustabaşı yine Oliver'a hiç bakmadan avlunun diğer tarafındaki atların bağlandığı parmaklığa gitti. İki kara dev köpeği oraya bağlıydılar. Barnard hayvanları kayışlarından tutarak hala dizüstü duran Oliver'ı işaret etti. ''Yakalayın!'' Köpekler ona doğru atılarak kayışlarını gerdiler. Havlıyor, uluyorlardı. İri kırmızı ağızları açılmış uzun sivri dişleri ortaya çıkmıştı. Barnard ısrarla tekrarladı. ''Onu yakalayın!'' Aynı anda köpekleri geri çekti. Sesindeki öfke köpekleri çıldırtmıştı. Yine sıçrayarak kayışları gerdiler. Adam az kalsın yuvarlanıyordu. "Oliver, lütfen!" diye haykırdı. Ayağa kalkmaya çalışırken sırt üstü devrildi. Sonra taş duvara dayalı kol değneğine doğru sürünmeye başladı. Barnard köpeklerin kayışlarını çıkardı. Hayvanlar avluda hızla ileri atıldılar. Oliver köpekler üzerine saldırmadan önce ancak elleriyle yüzünü örtecek kadar zaman bulabildi. İki köpek Oliver'ı devirerek taşların üzerinde yuvarlandılar. Sonra da ağızlarını açıp kapatarak adamı ısırmaya çalıştılar. Biri Oliver'ın yüzüne doğru atıldı ama adam kolunu kaldırdı. Köpekle dişlerini onun dirseğine geçirdi. Oliver'ın gömleği yoktu. Diğer köpek onun karnını ısırdı. İki hayvan Oliver'ı bir daha bırakmadılar. İskelenin yukarısında olan Hal'in olaya karışması imkansızdı. Oliver'ın çığlıkları yavaş yavaş hafifledi. Adam çırpınmıyordu artık. Ama Barnard ve köpekleri hala aman vermiyorlardı. Oliver son nefesini verdikten sonra bile köpekler onu dişlemeyi sürdürdüler. Barnard parçalanmış cesede son bir tekme attı ve geriledi. Deli gibiydi, soluk soluğa kalmıştı. Yüzü yağlı ve ter içindeydi. Teri gömleğinin önüne damlıyordu. Ama yine de başını kaldırıp Hal'e sırıttı. Oliver'ın cesedini çalışma sona erinceye kadar taşların üzerinde bıraktı. Sonra Hal'le Daniel'a, "Bu pisliği kalenin arkasındaki gübre yığınının üzerine atın," diye emretti. "Benim işime yaramıyordu ama martılarla kargaların işine çok yarayacak." Hal'in gözlerindeki kini görünce de sevinçle güldü. Tekrar bahar geldiğinde artık 8 kişi kalmışlardı. Ama bu 8 insan zorluklar yüzünden adam akıllı güçlenmişti. Hal'in güneş ve rüzgardan yanmış olan cildinin altında göğüs ve kol kasları gururla kabarıyordu. Avuçları meşin kadar sertleşmişti, parmakları bir demircinin maşası kadar güçlüydü. Bir kavgada yara izleriyle dolu yumruklarından birini indirmesi, iri yarı bir adamı bile yere devirmeye yetiyordu. Bahar'ın ilk müjdecisi fırtınanın sürüklediği bulutları dağıttı. Güneşin ışınlarında yeni bir ateş vardı sanki. Bütün kış boyunca adamları etkileyen bıkkınlık ve sıkıntının yerini bir huzursuzluk aldı. Sinirler gerildi, kavgalar daha sıklaştı. Artık uzaklardaki dağlara daha sık bakıyorlardı. Dağları örten karlar erimişti. Bazen bakışları mavi Atlas Okyanusu'na da kayıyordu. Sonra Aboli'den bir mesaj geldi. Pusulayı yine Sukeena yazmıştı. "Sabah ağaya selamlarını yolluyor. Bobby ve annesi onu özlüyorlar." Bu satırlar kalplerini çılgınca bir umutla doldurdu. Oysa bunun için sağlam bir neden yoktu. Çünkü Sabah ve adamları onlara ancak acı badem çitini açtıktan sonra yardım edebilirdi. Bir ay daha geçti. Kalplerini aydınlatan o çılgınca umut alevinin yerini korlar aldı. Bahar bütün görkemiyle geldi. Dağı gözleri kamaştıran renk renk kır çiçekleriyle süsledi. Kokuları iskelenin ta yukarılarına kadar erişiyordu. Rüzgar güneydoğudan şarkı söyleyerek esiyordu. Güneş kuşları kim bilir nerelerden geri döndüler. Işıltılı tüyleriyle sanki gökyüzüne tutuşturdular. Sonra Sukeena ile Aboli'den kısa bir mesaj geldi. "Gitme zamanı. Kaç kişisiniz?" O gece bu haberden heyecandan titreyen fısıltılarla söz ettiler. "Aboli'nin bir planı var ama hepimizi birden nasıl kaçıracak?" Koca Daniel, "Benim için yarıştaki tek at o," diye homurdandı. "Bütün paramı ona yatırıyorum." Ned güldü. "Keşke yatıracak param olsaydı." Hal Ned'in Barnard'ın köpekleri Oliver'ı paramparça edeli beri ilk kez güldüğünü duyuyordu. Hal kaç kişi gidiyor diye sordu. Yanıt vermeden önce biraz düşünün çocuklar. Loş ışıkta etrafındakilere baktı. Hepsinin yüzü ciddileşmişti. "Burada kalırsanız hiç olmazsa bir süre daha yaşarsınız. Hiç kimse de hakkınızda kötü şeyler düşünmez. Kaçar ama dağlara ulaşamazsak, hepiniz babamla Oliver'ın nasıl öldüğünü gördünüz. Bu değil bir insan, bir hayvana bile layık görülmeyecek bir ölümdü." Önce Altuğ da konuştu. "Bobby ve karım olmasaydı yine de giderdim." Daniel evet dedi. Ned de öyle. Hal 3 kişi oldu diye mırıldandı. "Ya sen William Rogers?" "Ben de seninlenim Sir Henry." "Damarıma basma Billy. Sana beni böyle çağırmamanı söyledim." Hal'in kaşları çatılmıştı. Ünvanını kullandıkları zaman kendini bir sahtekar gibi hissediyordu. Büyük babasının Drake'in yanı başında kazandığı şerefe layık olmadığını düşünüyordu. Babasının başarıyla taşıdığı bu ünvana. "Bu son şansın Bay Billy. Dilin yine sürçerse öbür ucuna tekmeyi indirip aklını başına getiririm. Beni duyuyor musun?" "Evet, çok iyi duyuyorum Sir Henry." Billy genç adamı sırıttı. Hal onu ensesinden yakalayarak kafasının yanını yumruklarken diğerleri kahkahalarla güldüler. Hepsi de heyecandan yerlerinde duramıyorlardı. Yani Dick Moss ve Paul Hale dışında. ''Ben böyle eğlenceler için artık çok yaşlıyım Sir Hal. Kemiklerim öyle kaskatı kesildi ki dağlara tırmanamam.'' Dick Moss gülümsüyordu. ''Beni affet kaptan ama Paul'la bu konuyu konuştuk. Midemize dolduracak kadar yahni ve her gece üzerinde yatacağımız samanlar olduğu sürece burada kalacağız.'' ''Hal belki de hepimizden daha akıllıca davranıyorsunuz.'' diyerek başını salladı. Bu karar onu üzmemişti. Dicky'nin o parlak günleri geride kalmıştı. Eskiden şiddetli fırtınada yelkeni camadanla küçültecekleri zaman direğe tırmanıverirdi. Son kış kemiklerini, eklemlerini katılaştırmış ve saçlarını kırlaştırmıştı. Bu yolculukta kazanç getirmeyecek bir yük gibi olacaklardı. Paul Dicky'nin kader arkadaşıydı. Tam 20 yıl birlikte çalışmışlardı. Paul hala kılıcı müthiş bir ustalıkla kullanıyordu. Ama yaşlanan arkadaşıyla birlikte kalmayı tercih edecekti. ''Hal ikinizin de şansı açık olsun.'' dedi. ''Birlikte yolculuk yaptığım denizcilerin en iyilerindendiniz.'' Wally Finch ve Stan Sparrow'a baktı. ''Ya siz iki kuş?'' Finch İspinoz, Sparrow da serçe anlamına geliyordu. ''Siz de bizimle uçacak mısınız çocuklar?'' Stan ikisi adına yanıt verdi. ''Sizin çıkacağınız kadar yükseklere ve gideceğiniz kadar uzaklara uçmaya hazırız.'' Hal adamın omzuna vurdu. ''Etti altı. Altuğ'da ve Aboli ile 8. Emin olun herkesin hoşuna gidecek kadar uzaklara ve yükseklere uçacağız.'' Aboli ile Sukiyana son bir mesaj daha göndererek planlarını açıkladılar. Hal planı uygulamak için gerekli hazırlıklara başladı. Vahşi yerde yaşamalarını sağlayabilecek şeylerin bir listesini yaptı. Aboli ile Sukiyana bunları çalmaya çalışmalıydılar. En önemlisi bir harita ve pusulaydı. Bulabilirlerse bir de dümen kolu. Aboli ile Sukiyana heyecan ve endişelerini evdekilere belli etmeden son hazırlıklarını yaptılar. Kara gözler köle bölüğünde olanları daima yakından izliyorlardı. İkisi artık kader günü çok yaklaştığı için kimseye güvenmiyorlardı. Sukiyana ağır ağır Hal'in istediği eşyaları topladı. Kendiliğinden de ihtiyaçları olacağını bildiği şeyleri ekledi. Kaçmayı planladıkları günün arifesinde Sukiyana Aboli'yi konağın ana oturma bölümüne çağırdı. Zenci'nin daha önce oraya girmesine izin verilmemişti. Kız mutfakta aşçı ve iki yardımcısının önünde ona, ''Ziyafet salonundaki oymalı dolabın çekilmesi için senin gücüne ihtiyacım var.'' dedi. Aboli tasma takılı bir tazı gibi onu uysalca izledi. Ama Sukiyana ile yalnız kalır kalmaz itaatli köle tavırlarını bir yana bıraktı. Sukiyana çabuk ol diye onu uyardı. Hanımefendi pek yakında dönecek. Bahçenin dibinde. Yavaş canın yanında. Çim alanlara bakan panjurlu pencereye gitti. Birbirine hiç uymayan çiftin meşe ağaçlarının altında hala konuştuklarını gördü. Bu kadının ahlaksızlığının sınırı yok dedi içinden. Katinka cellalın söylediği bir şeye gülüyordu. Aklına eserse bir domuz ya da bir yılanla bile sevişir diye düşünen Sukiyana aklına aralarında geçenler gelince ürperdi. Kendi kendine bir daha böyle şeyler olmayacak diye söz verdi. Daha 4 gün dayanmam gerekiyor. Ondan sonra Altuğ da özgürlüğüne kavuşacak. Bir şeyin uçan büyük bir kuş gibi havada daireler çizdiğini duydu. Omzunun üzerinden baktı. Aboli Hall'daki silah koleksiyonundan bir kılıç almış, silahın denge ve sağlamlığını deniyordu. Kılıcı başının üzerinde çeviriyor, çelikten yansıyan ışıklar beyaz duvarlarda dans ediyordu. Aboli kılıcı bir yana koyup bir başkasını aldı ama onu beğenmemişti. Kaşlarını çatarak kılıcı yerine koydu. Sukiyana usulca çabuk ol diye seslendi. Zenci birkaç dakika içerisinde 3 kılıç seçti. Kabzalarını süsleyen mücevherler yüzünden değil kuşkusuz. Önemli olan kılıçların esnekliği ve çeliğe verilen suyun derecesiydi. Bu kılıçlar kavisliydi. Palaları Hindistan'da Ağra kentinde Cihan Şah'ın ustaları yapmıştı. Bunlar bir Moğol prensi için yapılmış. Kaba saba bir gemicinin eline hiç yakışmıyorlar. Sheffield çeliğinden yapılmış güzel kılıçlar buluncaya kadar onlarla yetineceğiz. Hindistan'ın içerilerindeki dağlarda yaşayan insanların kullandıkları daha kısa bir silahı seçti. Kukri bıçağıydı bu. Aboli bununla kolundaki tüyleri tıraş etti. Düşündüğüm yakın işler için bu uygun. Memnun memnun homurdanıyordu. Sukiyana seçtiğin kılıçlara dikkat ettim dedi. Şimdi onları rafta bırak. Yoksa evde çalışan diğer köleler yerlerinin boş olduğunu fark ederler. Onları sana bir gün önce akşam veririm. Sukiyana o gün öğleden sonra başına koni biçimi şapkasını giyip sepetini aldı. Dağa çıktı. Onu gözetleyen hiç kimse amacını anlayamazdı. Ama yine de onu görmemeleri için ihtiyatlı davrandı. Doruğun aşağısındaki büyük yarı kaplayan ormana girdi. Daha önce oraya sık sık geldiği zaman kurumuş bir ağacı fark etmişti. Çürümüş olan gövdede küçücük mor mantarlar çıkmıştı. Sukiyana eldiven giyerek onları toplamaya başladı. Mantarların şemsiye biçimi başlarının altı güzel bir sarıydı. Bu bitki zehirliydi ama bir insanı ancak bunlardan çok yediği takdirde öldürebilirdi. Sukiyana mantarları bu nedenle seçmişti. Masum insanların ve ailelerinin ölümü yüzünden vicdan azabı çekmek istemiyordu. Mantarları sepetin dibine yerleştirdi, üzerine de kökleri ve şifalı bitkileri koydu. Sonra dik yamaçtan indi. Bağların arasından ciddi bir tavırla geçerek konağa gitti. Vali Van de Velde o akşam büyük salonda bir ziyafet verdi. Koloninin ileri gelenlerini ve şirkette çalışan bütün önemli görevlileri çağırdı. Eğlence geç saatlere kadar sürdü. Misafirler gittiği zaman evdeki köleler bitkin haldeydiler. Evi dolaşma ve mutfağı gece için kilitleme işini Sukiyana'ya bıraktılar. Köle kız yalnız kalınca mor mantarları taze bal kıvamına gelinceye kadar kaynattı. Sıvıyı ziyafetten geride kalan boş şarap şişelerinden birine doldurdu. Sıvının kokusu yoktu. Sukiyana'nın bunda pek hafif bir mantar tadı olduğunu öğrenmesi için sıvıdan bir damla almasına gerek yoktu. Kaledeki mutfaklarda çalışan bir kadın kendini Sukiyana'ya borçlu hissediyordu. Kızın ilaçları kadının büyük oğlunun çiçek hastalığından kurtulmasını sağlamıştı. Sukiyana ertesi sabah şarap şişesini diğer ilaçlar ve iksirlerle birlikte bir sepete koydu. Aboli'nin kadına götürmesi için arabaya bıraktı. Aboli valiyi kaleye götürürken adam çok keyifsizdi. Geceki safahat alemi yüzünden rengi iyice uçmuştu, aksiliği üzerindeydi. Aboli duvardaki yarığa bir mesaj bıraktı. Son akşam garnizonun mutfağından gönderilen yemeklerin hiçbirini yemeyin. Hal o gece adamların şeytana uyup tadına bakmamaları için kazandaki yahniyi tuvalet kovasına boşalttı. Yemeğin kokulu buharı hücreye yayıldı. Aç gemiciler için bu ölümsüz bir yaşam vaadi gibi bir şeydi. Adamlar inleyerek dişlerini gıcırdattılar. Yemek ziyan olduğu için hale, kaderlerine ve kendilerine küfrettiler. Ertesi sabah belirli saatte zindanda yine bir hareket başladı. Şafak parmaklıklı dört küçük pencereyi belirginleştirmeden önce gemiciler inlediler, öksürdüler. Teker teker tuvalet görevi yapan kovaya gittiler. Sonra günün önemini hatırladılar. Azimli ve heyecanlı bir sessizliğe büründüler. Sabaha özgü ışık ağır ağır pencerelerden üzerlerine kaydı. Gemiciler yan yan birbirlerine bakmaya başladılar. Onları hiçbir zaman bu saate kadar bekletmemişlerdi. Her sabah bundan bir saat önce surlarda çalışmaya başlamışlardı. Sonunda Manzer'in anahtarı kilitte şakırdadı. Gardiyanın rengi solukta, hasta gibi bir hali vardı. Yanındaki iki adamı da ondan daha iyi değildi. ''Hal nen var Manzer?'' diye sordu. ''Artık bizi sevmediğini ve seni bir daha görmeyeceğimizi sanıyorduk.'' Gardiyan dürüst ve aptal bir adamdı. Öyle kinci ve zalim değildi. Hal aylar geçerken onunla görünüşte dostça bir ilişki kurmuştu. Manzer geceyi helada geçirdim diye inledi. Etrafta dostlarım da vardı. Çünkü garnizondaki herkes oraya girmeye çalışıyordu. Bu saatte bile yarısı hala ranzalarında yatıyor. Karnı uzaklardan gelen gök gürültüsünü andıran bir ses çıkarınca sözlerini sürdüremedi. Yüzünde çaresizce bir ifade belirdi. Ah işte yine başladı. Yemin ederim o lanet olasıca aşçıyı öldüreceğim. Merdivenlerden çıktı. Mahkumlar bir yarım saat daha beklediler. Sonra Manzer parmaklıklı kapıyı açarak onları avluya çıkardı. Hugo Barnard mahkumları ondan devralmak için bekliyordu. Bütün aksiliği üzerindeydi. Yarım gün çalışılmadı diye Manzer'e çattı. Saatler ziyan oldu. Albay Schroeder bütün bunlardan beni sorumlu tutacak. O zaman ben de seninle konuşacağım Manzer. Mahkumların oluşturdukları sıraya döndü. ''Orada durmuş pis pisine sırıtıyorsunuz köpekler. Ne olursa olsun sizden tam bir günlük iş istiyorum. Gerekirse sizi gece yarısına kadar iskelede tutacağım. Haydi başlayın, çabuk olun.'' Barnard'ın sağlığı yerindeydi. Yüzü kıpkırmızı, öfkesi burnundaydı. Garnizondakilerin hepsini hasta eden karın ağrısı onu etkilememişti. Hal Manzer'in söylediklerini hatırladı. Barnard kıyıdaki kulübelerden birinde bir hotanto kadınıyla yaşıyor, garnizonun yemekhanesine gitmiyordu. Genç adam avluda merdivenin altına doğru giderken çabucak etrafına bakındı. Güneş iyice yükselmişti bile. Işınları kalenin batı tabiyasını aydınlatıyordu. Etrafta her zamankinden daha az sayıda gardiyan ve asker vardı. Kapıda dört yerine bir nöbetçi bekliyordu. Silah deposunun kapısında kimse yoktu. Avlunun güneyinde şirketin bürolarına ve valinin dairesine giden merdivenin başına da bir tek kişi gelebilmişti. Hal merdivene tırmanıp surun tepesine ulaştığı zaman talim yerinin üzerinden caddeye bir göz attı. Ağaçların arasından vali konağının damı gözüküyordu. Genç adam, Tanrı sana hız versin Aboli diye fısıldadı. Biz senin için hazırız. Aboli arabayı valinin karısının emrettiği saatten birkaç dakika önce konağın kapısına getirdi. Atları ravağın altına soktu. Hemen hemen aynı anda Sukiyana kapıda belirerek ona Aboli diye seslendi. Hanımefendi arabaya birkaç paketin konmasını istiyor. Onları da götüreceğiz. Sakin ve rahat bir tavırla konuşuyordu. Sinirleri gerilmiş gibi bir hali yoktu. Lütfen gel ve paketleri arabaya taşı. Bu sözleri onları dinlediklerini bildiği kimselerin duyması için söylemişti. Aboli itaatli bir tavırla arabanın tekerleklerini tutan freni çekti. Atlara usulca bir şeyler söyledi. Sonra da arabacı yerinden aşağıya atladı. Hiç acele etmiyordu. Yüzünde sakin bir ifade vardı. Sukiyana'nın peşinden eve girdi. Bir dakika sonra tekrar dışarı çıktığı zaman kucağında rulo yapılmış ipek bir halı ve birkaç deri heybe vardı. Arabanın arkasına gidip eşyaları bagaj yerine koyduktan sonra kapağı kapattı. Diğer hizmetkarların dikkatini çekecek bir tavırla davranmıyordu. Ne sinsice ne de usulca. Ön verandayı süpüren iki hizmetçi kız başlarını kaldırıp ona bakmadılar bile. Aboli yerine çıktı, dizginleri aldı ve kölelere özgü o sonsuz sabırla beklemeye başladı. Katinka gecikti ama olağan dışı bir şey değildi. Sonunda Fransız parfümünden oluşan bir bulut içinde ve ipek hışırtıları arasında merdivenden indi. Sukena'yı hayali basit bir suçu yüzünden azarladı. Köle kız yumuşak iskarpinli küçük ayaklarıyla onun yanında sessizce kayarak ilerledi. Pişmanlık duyuyormuş gibi gülümsüyordu. Katinka arabaya taç giymeye giden bir kraliçe edasıyla bindi. Sukena'ya azametle "Gel benim yanımda otur" diye emretti. Köle kız ellerini ağzına götürerek onu selamladı. Katinka'nın bu emri vereceğini anlamıştı. Kadın bazen onun yanında olmasını istiyordu, bazen de soğuk ve azametli bir tavır takınıyordu. Ne yapacağı hiçbir zaman önceden kestirilemiyordu. Sukiyana kendi kendine cesaret vermek için istediğimi yapması iyiye işaret sayılır diye düşündü. Geçip kadının karşısına oturdu, ona sevgiyle gülümsedi. Katinka, gidelim Aboli diye seslendi. Araba hareket edince de dikkatini Sukiyana'ya verdi. Bu renk güneşte bana yakışıyor mu, yoksa rengimi solduruyor, sönükleştiriyor mu? Sukiyana kadına duymak istediği şeyleri söyledi. Bu renk cildinize çok uyuyor hanımım. Hatta dışarıda içeriye göre size daha çok yakışıyor. Ayrıca gözlerinizdeki menekşe rengi pırıltıları daha belirginleştiriyor. Katinka hoş bir tavırla başını yana eğdi. Yakada daha fazla dantel olması gerekmez miydi? Sukiyana biraz düşündü. Güzelliğinizin en iyi cins Brüksel danteline bile ihtiyacı yok. Tek başına dikkati çeken bir şey bu. Öyle mi düşünüyorsun Sukiyana? Sen de çok yağcısın ama bu sabah özellikle pek hoşsun. Katinka kızı düşünceli bir tavırla süzdü. Araba şimdi hızla caddeden iniyordu. Kır atlar başlarını geriye atmışlar, güzelce koşuyorlardı. Yanaklarına renk gelmiş, gözlerinde de bir ışıltı var. İnsan aşık olduğunu düşünürse bunu hoş görmeli. Sukiyana, ben özel birine aşığım diye fısıldadı. Araba talim yerine girerek kaleye doğru döndü. Katinka öyle dalmıştı ki bir süre nereye gittiklerini fark etmedi. Sonra yüzünde öfkeli bir ifade belirdi, sert sert "Aboli" diye seslendi. "Sen ne yapıyorsun ahmak? Kaleye gelmek istemedim ben. Mevruv de Vale gideceğiz." Aboli onu duymamış gibiydi. Kıratlar doğruca kale kapılarına döndü. "Sukiyana, şu ahmağa dönmesini söyle." Köle kız sallanan arabada ayağa kalktı. Çabucak Katinka'nın yanına oturdu. Kadının koluna girip onu sıkıca tuttu. ''Sen ne yapıyorsun çocuk? Burada olmaz. Çıldırdın mı sen? Bütün koloninin gözleri önünde olur mu?'' Katinka kolunu çekmeye çalıştı ama Sukiyana onu bırakmadı. ''Usulca kaleye gidiyoruz.'' dedi. ''Sen söylediklerimi harfi harfine yapacaksın.'' ''Aboli, arabayı hemen durdur.'' Katinka sesini yükselterek kaçmaya çalıştı ama Sukiyana onu çekip yerine oturttu. ''Kız, çırpınma.'' diye emretti. ''Yoksa seni doğrarım. Önce suratını parçalarım, bu güzelliğin kalmaz. Sözümü dinlemezsen şu bıçağı kötülükle dolu balçık gibi kalbine saplarım.'' Katinka başını eğdi ve ilk kez o zaman köle kızın gövdesinin yanına dayamış olduğu bıçağı gördü. O bıçak kadının aşıklarından birinin hediyesiydi. Valinin karısı bu ince şeyin ne kadar keskin olduğunu biliyordu. Sukiyana bunu Katinka'nın odasından çalmıştı. Kadının rengi duyduğu dehşet yüzünden uçtu. ''Sen çıldırdın mı?'' Kımıldanarak hançerin iğne gibi ucundan uzaklaşmaya çalıştı. ''Evet çıldırdım. Seni öldürmekten zevk duyacak kadar deliyim.'' Sukiyana bıçağı itti, Katinka bir çığlık attı. Atlar kulaklarını diktiler. Sukiyana kadını uyardı. ''Bir daha bağırırsan kadını akıtırım. Şimdi dilini tut ve beni dinle. Sana yapacaklarını söyleyeceğim.'' Katinka seni yavaş cana vereceğim diye tehdide kalkıştı. ''Cellat bağırsaklarını dökerken kahkahalarla güleceğim.'' Ama sesi titriyordu ve gözleri dehşet doluydu. ''Bana itaat etmezsen bundan sonra hiçbir zaman gülemezsin. Bunu hançer sağlar.'' Bıçağı yine itti. Hançerin ucu kumaşı ve kadının derisini kesti. Valinin karısının giysisinin korsajında gümüş bir gulden büyüklüğünde bir kan lekesi belirdi. ''Katinka lütfen dinle, Sukiyana lütfen, istediğini yapacağım. Lütfen canımı tekrar yapma. Beni sevdiğini sanıyordum.'' Sukiyana ıslık çalar gibi bir sesle ''Yalandı bu'' dedi. ''Sana ağabeyimin hatırı için yalan söyledim. Senden ne kadar nefret ettiğimi hiçbir zaman bilemeyeceksin. Ellerinin dokunuşundan tiksiniyorum. Onun için benden sevgi bekleme. Bundan yararlanmaya kalkışma. Seni hiç acımadan ezerim. İnsanların saçlarına doluşan bitler gibi.'' Katinka köle kızın gözlerinde ölümü gördü. Ömrü boyunca hemen hemen hiç bu kadar korkmamıştı. ''Söylediklerini yapacağım'' diye fısıldadı. Sukiyana ona emirler verdi. Sesi sert ve ifadesizdi. Böylesi bağırmaktan ya da öfkeyle haykırmaktan daha dehşet vericiydi.
29. Ayrımın Sonu. Sayfa 370.